Merhaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Beşinci sanatta sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet değerli dinleyenler, beşinci sanat çerçevesinde önce benim düşüncem, sonra kitap dünyam, sonra kültür sanatta bu hafta ve dizelerden bölümlerimizle sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyenler, önce benim düşüncem ama sizlerin de düşüncesinin bu yönde olduğunun ben bilincinde olarak konuşuyorum. Bu hafta da benim düşüncemde gene bir edebiyat, bir kültür sanat meselemizi ele alacağız. Değerli dinleyenler, kültür sanat dediğimizde hep önce hani hepimiz için belki ekmek gelmiştir, aş gelmiştir, iş gelmiştir. Ama kültür sanat dediğimizde hep ötelemişizdir. Bu belki de insanın temel ihtiyaçları düşünüldüğü vakit normal addedilebilecek bir konu olarak görülebilir. Fakat gerçekte kültür sanat meseleleri ekmekten, aştan, işten daha az önemsiz konular mıdır veya ikincileştirilecek konular mıdır? Bunu burada tartışmak gerekiyor. Hani hükümetlerin de hep programlarına baktığımız vakit önce ekonomi gelir, sonra dış politika gelir, işte milli egemenlik konuları gelir. Kültür sanata gelene kadar arada bir yığın, bir dünya iş vardır. Vatandaşlara da gene vaatlerde bulunurken önce ekonomik vaatlerde bulunur. İşte milli hassasiyetler neyse onlarla alakalı konular gündeme taşınır. Fakat gel gör ki kültür sanat hiçbir hükümetin programında böyle öncelikli işler arasında yer almaz ve biz vatandaşlar olarak da buna bakarak da neredeyse oy vermeyiz. Yani kültür sanatta şu A partisinin politikaları daha iyidir diyerek onu bir tercih sebebi yaptığımız pek görülmüş şey değildir. Sevgili dinleyenler, bu böyle bir gerçeklik olmakla birlikte kültür sanat meselelerini ben ikincileştirmesine karşıyım. Yani ikincileştirmenin çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Kültür sanat dediğimizde sadece fantastik durumlardan söz ediyor değiliz. Kültür sanat bir milletin bel kemiğini oluşturan temel değerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla buna böyle bakmak, buna böyle yaklaşmak gerekmektedir diye düşünüyoruz. Kültür sanat yerine göre ekmeğin yerini belki tutmaz, aşın yerini belki tutmaz, havanın suyun yerini belki tutmaz. Fakat yerine göre kültür sanat dediğimizde bir ekmek kadar, aş kadar, iş kadar, hava kadar, su kadar önemli olabilir diye düşünüyoruz. Kültür sanat dediğimizde hep milli egemenlikten bahsederiz. İşte devletten, milletten, bağımsızlıktan, hani vatandan, milletten, Sakarya'dan bahsederiz. Ama bunların hepsinin temelinde kültür sanatın yer alabileceğini görmezden geliriz. Yani bu esasında vatan, millet, Sakarya muhabbeti yaparken de kültür sanat bunların temelini oluşturur. Bir insanın hani yetişmesi dediğimizde yetişmesi kriterlerine baktığımızda gene kültür sanat bunların arasında en başat faktörler arasında yer alır. Hem milli meseleler, hem memleket meseleleri, hem bireysel olarak düşündüğümüz vakit, bireysel yetişme tarzımıza baktığımız vakit kültür sanat bunların hepsinde önemli yerler işgal edecektir. Buna böyle bakmak durumundayız. Buna böyle bakmadığımız vakit, kültürü sanatı ikincileştirdiğimiz vakit hem bakın kişisel olarak çağın gerisinde kalma durumlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hem de milli bünyenin zayıflaması gibi durumlarla da karşı karşıya gelebiliriz. Yani kültür sanat dediğimizde yeri geldiğinde milli savunma kadar bir milli bünyenin ayakta tutulması bağlamında önem arz ettiğini görebiliriz. Bu tür durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. Ben kültür sanatın aynı zamanda hem geçmiş demek hem de gelecek demek olduğunun özellikle altını çizmek gereğini duyuyorum. Kültür sanat dediğimizde bu hem köklerimizi ifade eder, hem de gelecek umutlarımızı ifade eder. Hem bağımsızlığımızın da teminatıdır, millet olmamızın da gerekleri arasında bunlar yer alır. Dolayısıyla kültür sanat dediğimizde hem geçmişe bir pencere açmak durumundayız, hem geleceğe bir pencere açmak durumundayız. Esasen gelecek tasavvurlarımızdan bahsetmek için illaki geçmişe bir pencere açmak durumundayız. Geçmişe açılmayan bir pencerenin geleceğe bakan bir tarafı olmaz. Kökleri olmayan bir düşüncenin gelecekte dal budak salması, kök salması düşünülemez. Dolayısıyla eğer bir çınardan, çınar ağacından bahsedecek olursak bunun öncelikle elbette ki kökleri olmak durumundadır. Kökleri olmayan bir düşüncenin, bir geleneğin, bir göreneğin, bir kültürün, bir sanatın geleceğinin olmasından da bahsetmek çok mümkün değildir. Dolayısıyla bizim nasıl ki tarihi eserleri ortaya çıkartmak için, gün yüzüne çıkartmak için tarihi kazılar yapıyorsak, bunları bir hazine olarak gelecek kuşaklara aktarıyorsak, aynı zamanda kültürel değerlerimizi de bir tarihi eser gibi ortaya çıkartacak kazılar yapmak ve bunu günün şartlarına uyarlamak ve geleceğe taşımak bir mecburiyettir diye bakmak lazım. İşte kültür sanat politikalarının temelinde bunlar yer almalıdır. Kültür sanat politikası dediğimiz vakit öncelikle hem geçmişi olan, hem bugünü olan, hem de yarın olan kültür sanat çalışmalarından bahsetmek gerekecektir. Bunlar yapılmadığı vakit siz milli eğitime ne kadar önem verdiğinizi söylerseniz söyleyin, o eğitim milli olmayacaktır. Siz milli savunmaya ne kadar önem verdiğinizi söylerseniz söyleyin, milli savunma olmayacaktır. Dolayısıyla önce biz kültürümüzü, sanatımızı milli yaparsak, bunun beraberinde getireceği eğitim de milli olacaktır, savunma da milli olacaktır, düşünce de milli olacaktır. Tabii bunları söylerken aynı zamanda evrenselliği dışlıyor, bir kenarda bırakıyor değiliz. Evrensellikle milli olan değerler yer yer zaten birbirine girmiş olacaktır, birbirine pencereler açacaktır. Sevgili dinleyenler, hiç milli olmayan bir düşüncenin evrensellik kazanmasını beklemek boş düşünce olacaktır. Yani demek istemem şu, bir kültür, bir sanat ne kadar milli ise o kadar aynı zamanda evrensel olabilecektir. Milli olmayı başaramamış hiçbir kültür sanat aktivitesinin evrensellik değeri kazanması mümkün değildir. Meseleye bu açıdan bakmak, bu açıdan yaklaşmak bizleri doğru bir zemin üzerinde konuşlandıracaktır. Ve akabinde bunun üzerinde bir takım düşünceler, yapılar, politikalar inşa etme imkanı sağlayacaktır. Meseleye böyle bakmak lazım. Ve kültür sanat dediğimizde de tekrarlayacak olursak, bu yerine göre hava demektir, su demektir. Çünkü su içmediğimiz anlar olur veya ekmek yemediğimiz anlar olur. Ama bir aslında bir insanın 24 saatini düşünelim. Bunun bir dakikası bile kültürle, sanatla karşılaşmadığı bir durum esasen yoktur. Yani hava kadar aslında hayatımızı kuşatan bir şeyden bahsediyoruz. Su kadar aslında hayat bahşeden bir şeyden bahsediyoruz. Kültür sanat dediğimizde bunun aslında bu kadar önemli kayda değer şeylerden bahsetmiş oluyoruz sevgili dinleyenler. Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii zaman su gibi akıyor. Şimdi Kitap Dünyam kısmında birlikteyiz. Kitap Dünyam'da Çalıkuşu romanı hepimiz duymuşuzdur. Hayatımızın bir döneminde, eğitimimizin bir döneminde mutlaka karşılaşmışızdır. Türk klasikleri arasında yer almış bir romandan bahsediyoruz. Reşat Nuri Güntekin'in romanından bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Dolayısıyla bu çok önemli, çok temel eseri özet olarak vermiş olacağız. Fakat önce tabii yazarından bahsetmek gerekiyor. Reşat Nuri Güntekin 1889'da İstanbul'da doğmuş ve 7 Aralık 1956'da Londra'da ölmüş çok değerli bir romancımızdır. Türk klasikleri arasına girmiş eserler vermiştir. Özellikle milli mücadele yıllarında gelişen memleket edebiyatı cereyanının en önemli temsilcilerinden birisi kabul edilmektedir. Sıcak ve sade bir üslupla büyük çoğunluğu Anadolu insanının çeşitli meselelerini, Anadolu tabiat ve dekorunu, köylü sınıfının aydınla ilişkilerini, kısaca yerli ve milli hayatımızı anlatan eserler vermiştir. Çalıkuşu da Reşat Nuri Güntekin'in en önemli eserlerinden bir tanesidir. Tekrar edecek olursak Türk klasikleri arasındadır. Türk roman klasikleri arasındadır. Hani Çalıkuşu'nu bilmeyen birisinin edebiyattan çok fazla söz etmeye hakkı yok diyebileceğimiz eserlerden bir tanesidir. Değerli dinleyenler, roman Feride'nin hatıra defteridir. Feride bir otel odasında hatıralarını tutmaktadır. Kendi deyimiyle bambaşka bir çocuktur Feride. Geriye doğru bir gidiş söz konusudur. Romanda hatıralarını tuttuğu için geriye doğru gidişten bahsetmek, romanın akışını bu şekilde özetlemek mümkündür. Çocukluğundan başlarsak çok değişik bir çocuktur. Yaramaz, haylaz bir çocuktur aynı zamanda ve zaten bu sebepten dolayı da Çalıkuşu adı takılmıştır. Yaramaz hallerini anlatmak üzere Çalıkuşu denmiştir. Ta o zamanlarda çocukluk dönemlerinde Besime teyzenin genç ve yakışıklı oğlu Kamuran vardır. Ciddi ve ağırbaşlıdır fakat Feride'ye aşıktır kendince. Tatsız şakalarına muhatap olmaktadır Kamuran ama sık sık da onu okulda ziyaret etmektedir. Fakat daha sonra Kamuran Münevver adında hasta genç bir kadına evlenme teklifinde bulunmuştur. Ve bu mektupları da Feride'ye bir şekilde ulaştırılmıştır. Feride bununla muhatap olduğu vakit tabii dünyası yıkılmıştır. Ve pılısını pırtısını toplayarak Anadolu'da bir görev üstlenmek suretiyle Anadolu'ya adeta kaçmıştır. Anadolu'da bir görev üstlenmiştir. B şehri dediğimiz Bursa'da bir öğretmenlik almıştır. Tabii bu arada görev yaptığı bir köy okuludur. Mahrumiyetler bölgesidir. Tabii o günün şartlarındaki özellikle köy koşullarını dikkate almak lazım. Feride'nin ne denli bir mahrumiyetle karşı karşıya kaldığından bahsetmek için o günün koşullarını dikkate almak lazım. Feride yanına böyle can yoldaşı olabilecek Munise isimli bir kızı evlat edinir. Daha doğrusu bakımını üstlenir, yanına alır. Ve daha sonra bununla beraber hayatının uzun yıllarını birlikte geçirirler. Daha sonra öğretmenlik yaparken bir gün Hayrullah Bey köye gelmiştir. Bir şekilde yolu köyde Feride ile kesişmiştir. Hayrullah Bey Feride'nin çok farklı bir kişilik olduğunu o gün görmüştür. Böyle bir köy okulunda böyle bir öğretmenin olması Hayrullah Bey'in dikkatini çekmiştir. Dikkatinden daha doğrusu kaçmamıştır. Hayrullah Bey daha sonra ortaya çıkacaktır. Uzaktan Feride'nin zaten akrabasıdır. Ve Hayrullah Bey bir şekilde Feride'nin tayinini Feride'den habersiz de olarak şehir merkezine aldırmıştır. Fakat zorluklar, güçlükler o günün koşulları içerisinde Feride'nin yakasını bir türlü bırakmamıştır. Feride buradan da tayini Çanakkale'ye aldırmak durumunda kalmıştır. Ve Munise ile birlikte hayatını devam ettirmektedir. Fakat gel zaman git zaman Munise hastalanır ve ölür. Kuş palazından ölmüştür. Ve Feride bu hayatta yapayalnız kalmıştır. Kimsesiz kalmıştır. Uzun yıllardır zaten Anadolu'dadır. İstanbul'la bağ kopmuştur iyice. Fakat kader Feride'yi sanki bütün sevdiklerinden ayırmaya ahdetmiştir. Munise'den sonra çevrenin baskısı, dedikodusu o kadar artar ki Hayrullah Bey hiç olmazsa görünüşü kurtarmak maksadıyla Feride ile evlenmiştir. Fakat Feride ile tabii aralarında yaş farkı da vardır. Ve bir süre sonra Hayrullah Bey o da rahmetli olmuştur. Feride Hayrullah Bey'i de kaybetmiştir. Kendi hani koruyucusu, hamisi diyebileceğimiz esasen hayat arkadaşını da kaybetmiştir. Fakat Hayrullah Bey Feride'nin hayatını, o not defterlerini, hatıra defterlerini de vakıf olmuştur bir şekilde. Ve bunları Kamuran'a iletmesi için vasiyette bulunur. Eşini kaybettikten sonra, yani Hayrullah Bey'i kaybettikten sonra Feride bu vasiyeti yerine getirmek için İstanbul'a gitmiştir. Kamuran'la orada karşılaşmışlardır. Kamuran Feride Çalıkuşu, onu uzun yıllar beklemesine rağmen Çalıkuşu dediğimiz Feride gelmediği için Münevver'le evlenmiştir. Fakat o da hasta olduğu için bir süre sonra o da eşini kaybetmiştir. Hayrullah Bey'in vasiyeti gereği aslında Feride'nin haberdar olmadığı not defteri, hatıra defteri Kamuran'ın eline geçmiştir. Kamuran bütün her şeye vakıf olmuştur ve orada Hayrullah Bey Kamuran'a da bir takım tavsiyelerde, vasiyetlerde, vasiyette bulunmuştur. Bir daha Feride'yi elinden kaçırmaması gerektiğini öğütlemiştir Hayrullah Bey. Ve Kamuran da Hayrullah Bey'i burada sözünü tutmuştur ve Kamuran Feride'nin yoluna çıkarak, Feride'nin dönüş günü onun ayaklarına adeta kapanarak Feride'nin dönmemesini istemiştir ve aynı sersemliği tırnak içerisinde bir daha tekrarlamayacağını söyleyerek Feride'nin gitmesine engel olmuştur. Evet değerli dinleyenler, bu romanımızı değerli kılan sebeplerden bir tanesi tabii o günün koşullarını, o dönemi anlatan bir roman olması, o günün köy koşullarını anlatması, Anadolu'yu anlatması, böyle Anadolu'nun romana konu edilmesi gibi durumlarla karşılaşmış oluyoruz. Ve bu eseri de esasen değerli kılan sebeplerden bir tanesi de bu sevgili dinleyenler. Evet değerli dinleyenler, belki hepimizin çoğumuzun aşina olduğu Çalıkuşu romanını okuduk. Umarız sıkılmamışsınızdır diyelim. Gerçi sıkılacak bir eser değil, tekrar tekrar okuyacağımız başucu kitabımız diyebileceğimiz eserlerden bir tanesi. Şimdi bu bölümde de kültür sanat diyeceğiz. Kültür sanattan haberler vereceğiz. Evet değerli dinleyenler, sinema sektöründe ve televizyon dizi sektöründe bir hayli mesafe kat ettiğimiz ortada, sinemada tüm zamanların rekoru kırıldı diyeceğiz. Türk sinema sektöründe 2017'de hem vizyona giren film hem seyirci hem de gişe hasılatında tüm zamanların rekoru kırıldı. Türk sinema sektörü 2017'de adeta şaha kalktı diyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan rapor, Türkiye'nin verilerinden derlenen bilgiye göre sinema sektörü bu yıl tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaştı. Buna göre 2017'de 151'i yerli, 242'si yabancı olmak üzere 393 film vizyona girdi. Vizyona giren filmlerin 24'ü bakanlıkça desteklenen filmler arasında yer aldı. Vizyona giren yerli film sayısı 2005'te sadece 29 iken 2013'te 88, 2014'te 112, 2015'te 136 ve 2016'da ise 139'a yükselmiş oldu. Sinemada bu yıl toplam izleyici ve yerli film izleyici sayılarında da en yüksek rakamlara ulaşıldı. 2017'de toplam izleyici sayısı geçen yıl 58.230.287.316 iken bu sayı %22 artarak 71.188.594'e ulaştı. 2016'da 31.102.760 kişi olarak kaydedilen yerli film izleyici sayısı ise %29.7 artışla bu sene 40.325.495'e çıkmış oldu. Toplam izleyici sayıları 2005'te 27.801.000, 2008'de 38.414.000, 2011'de 42.294.000, 2015'te 60.228.000 kişi oldu. Yerli film izleyici sayıları da 2015'te 34.273.000 kişi olmuştu diyeceğiz. Evet, gişe hasılatı rekoru da kırılmış oldu. %26 artışla Ayla isimli sinema filmini 5 milyondan fazla kişi izlemiş oldu. Sevgili dinleyenler, bakanlık desteğiyle beyaz perdede yer alan Ayla filmi 5.287.656 seyirci sayısıyla drama türünde tüm zamanların en çok izlenen filmi olurken 2017'nin de en çok izlenen ikinci filmi oldu. Evet, 2017'de hızla şöyle bir rakam vermeyelim ama 2017'de en çok izlenen 10 film ve seyirci sayıları Recep İvedik, Ayla filmi, Aile Arasında, Çalgı Çengi, Hızlı ve Öfkeli, Yol Arkadaşım, Olanlar Oldu, Karayip Korsanları, Salazar'ın İntikamı, Moana ve Kolonya Cumhuriyeti sevgili dinleyenler. En fazla seyirci çeken filmler arasında yer aldı. Evet, kültür sanattan bir diğer haberimiz, bir diğer ilginizi çekeceğini umduğumuz haberimiz, Meclis Arşivini dijital dünyaya bağladı diyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi dijital kaynakları ve meclisteki yasama ve denetim faaliyetleriyle ilgili bilginin görünürlüğünün artırılması, ulusal ve evrensel bilgi üretimine yapılan açık bir katkı değerli dinleyenler. 2 yıl önce hayata geçen açık erişim sisteminde kurum yayınları, araştırma raporları ve kurum uzmanlık tezleri, basılmış meclis araştırma komisyonu raporları, yasama ve denetim faaliyetleriyle ilgili bildiri, makale, kitap, rapor, siyasi partilerin tüzükleri, beyannameleri ve programları gibi binlerce doküman ve yayın bulunuyor. İnternet üzerinden erişim imkanı sağlanıyor. Araştırmacıların ücretsiz yararlandığı sistemde bugün itibarıyla 2.298 ana kayıt, ciltlilerle birlikte 2.800 eser bulunuyor. Her ay kullanımın arttığı sistem son 30 günde 13.000, son bir yılda ise 82.000 kez ziyaret edildi diyor. Ve çok değerli eserler de var. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hediye edilen el yazması Kur'an da gene bu dijital arşivde bulunuyor. Sevgili dinleyenler, tabii bir taraftan kültür politikalar açısından bu tür çağın gerekleri icabı dijitalleşmeyi, teknolojik yenilikleri desteklemekle birlikte bütün bunların, bu teknolojik yeniliklerin bizi kitaptan, yazılı kültürden de uzaklaştırmamasına dikkat etmek gerekiyor. İşin özünde kitaptan ne kadar uzaklaşırsak esasen, okumadan ne kadar uzaklaşırsak kültürden de o kadar uzaklaşmış oluyoruz. Bunu nereye bağlamak gerekiyor? Bunu şuraya bağlamak gerekiyor. Yani dijitalleşmeye eyvallah, teknolojiye eyvallah, işte cep telefonuna da eyvallah, internete de eyvallah. Fakat bütün bunlar alt alta koyduğumuz vakit bizi kültürden, bizi kitaptan, bizi okumaktan uzaklaştırmaması gereken konulardır diyelim. Evet, sevgili dinleyenler, 50 mülteci kadının hikayesini anlatan Yakaranlar oyunuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mert Fırat uluslararası bir projeye imza atıyoruz dedi diyor. Yakaranlar oyunundan bahsetmek istiyoruz. 50 cesur kadının mücadelesi anlatılıyor. Evet, bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, son bir haberimiz de Bitcoin'li komedi filmi çekiliyor diyeceğiz. Son dönemlerde sert yükselişle her geçen gün değerine değer katan kripto para birimi Bitcoin'le ilgili yeni bir gelişme var. Sanal para birimi olan Bitcoin'le ilgili komedi filmi çekiliyor. Ve işte detaylar diyeceğiz. Kısa bir detaylardan kısaca bahsetmek gerekirse 2017 yılında %1000'lik artış gösteren ve son 2 ayda piyasa değeri 8.000 dolar yükselen sanal para birimi Bitcoin'in filmi çekilecek. Tabii yabancı bir filmden bahsediyoruz. Komedi film olacağından bahsetmek gerekiyor. Bitcoin'in hızlı yükselişini anlatacak olan filmin başrolünde oyuncu ve komedyen Theo Von yer alacak diyelim. Çok da tabii filmin cazibesini de ortadan kaldırmamak açısından detay da vermemek belki gerekiyor. Zaten çok detay da elimizde yok ama esas plana göre filmin çekimlerine Nisan ayında başlanacak iken Bitcoin'in değeri 19.000 dolara kadar yükselmişti. Bu prodüksiyonla alakalı bazı değişikliklere gidilmesine de sebebiyet verdi. Daha hızlanılması gerektiğini ortaya koydu. Ve film insanları eğlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda teknoloji ve paradaki bozukluğu dile getirecek. Film Bitcoin'in iyi ve kötü yanlarını, geleceği nasıl etkileyebileceğini ve popüler sanal paranın kötü yanlarını anlatacak sevgili dinleyenler. Evet değerli dinleyenler, kitap dünyamda Türk klasiklerinden bahsettik. Çalıkuşu romanından sizlere okuduk. Reşat Nuri Güntekin'in eseriydi. Dizelerden bölümünde de Atilla İlhan'dan bir şiir okuyacağız. Nilgün Doruk sizlerle birlikte olacak. Atilla İlhan'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet, bu güzel eserden sonra, tabii şiirden sonra şiirin üzerine söz olmaz diyoruz. Fazla söze gerek yok, hacet yok diyoruz. Gelecek hafta 5. sanatta tekrar birlikte olmayı umarak hoşça kalın.